Ayrım 3.
Onun suçladığınız makalesi kesinlikle doğru ve çok da coşkulu değildi. Ama kuşkusuz iyi niyetlerle doluydu ve zararlı bir etkisi de olmadı. Daha da kötüsü, partinin seçkin kişileri arasında bir tür Düring cephesi oluşmuştu. Bu cephe içinde kuşkusuz teorik formasyonu en yetersiz olan üyeler bulunuyordu. 1871'de Eisenach fraksiyonuna katılmadan önce Avusturya İşçi Hareketi içinde savaşım vermiş Augsburglu bir çiftçi olan Most, düşüncesinin özünü Whiteling'den almış bulunan Leipzigli tütün yapım evi işçisi Fritzsche. Edward Bernstein'a gelince her nedenle doğrudan doğruya Bebel-Liebknecht grubuna gelmişse de banka memuru ve gazeteci çocuğu burjuva formasyonunun etkisini iyiden iyiye duyuyordu. Ama bu adamlar Liebknecht'in yönettiği resmi parti organı olan Volksstadt'ı Düring'in tezlerinin bir tür propaganda organı durumuna getirecek etkiye sahiptiler. Böylece gazete 2 Mart 1875'te Ekonomi Politik ve Sosyalizmin Eleştirel Tarihinden ikinci baskı, Paris Komünü üzerine bir parça yayınlıyordu. Ne var ki bu yapıt Marx'a karşı en ağır sövgülerle onun ekonomik teorilerinin bilinçli bir çarpıtılmasını içeriyordu. Bununla birlikte Liebknecht, Engels'in eleştirilerinin haklılığını yavaş yavaş anlıyor ve Düring'den kurtulmanın gerektiğine inanmaya başlıyordu. Allah'tan Düring'in en ateşli müritlerinden biri, Abraham Enns, Volksstadt'a öylesine övücü bir makale yolladı ki, Liebknecht bu makaleyi girişimi daha yeni birleşmiş bulunan sosyal demokrasi saflarında savaş atı yavaş yavaş açık bilincine varmaksızın anti-Marksizm durumuna gelen gerçek bir bölüntü yaratarak meyvelerini vermeye başlayan Privat Dozent'ın hesabını görmesi ricası ile Engels'e gönderdi. Anti-Düring'in doğuşu. Aslında Engels bu ekşi elmayı ısırmadan önce çok nazlandı. En sonu 1869 sonunda Marx'a yardım edebilmek ve ona kapitalin yazılması bakımından zorunlu yaşam koşullarını ve dinginliği sağlayabilmek için hayran olunacak bir özveriyle 18 yıl boyunca kendini bağlamış bulunduğu Ermen ve Engels firmasındaki kürek mahkumluğundan kurtulabildi. Gerçi bütün bu dönem boyunca hareketsiz kalmamış, Marx'ın ve Enternasyonal'in savaşımlarında geniş bir yer almıştı. Ama kendisini Marx'ın kendi payına iktisat alanında yaptığı ideolojik çalışmaya ve işçi hareketinin propagandasına tamamen verebilmek için bu kurtuluşu sabırsızlıkla beklemişti. Londra'ya 1870'te yerleşmesinden sonra Engels, bilimsel irdelemeler içine dalacak ve sözünü kendisi ettiği o ses değişimine başlayacaktır. Gerçekten proletaryanın gereksinmesi olan ideolojik cephaneyi tamamlamak, ona yakın amaçları o sıralarda kendisine sınırlı görünen bir savaşım içine atılmaktan daha önemli gibi geliyordu. Bu nedenle onu Wuppertal'den Reichstag'a sosyalist milletvekili seçtirmek isteyen dostlarının üstelemeli isteklerine karşı direndi. Gerçi Enternasyonal'in genel konseyinde etkin olarak çalışacak, 70 savaşı boyunca Pall Mall gazetteki askersel eleştiri makaleleri yazacak, Bakunin'e karşı savaşım verecektir. Dipnot, bu makaleler Fransa'da 1947'de 1870-1871 savaşı üzerine notlar başlığı altında yayımlanmıştır. Ama La Haye Kongresi'nden sonra Enternasyonal'in merkezi Londra'yı bırakınca, kendini tamamen doğanın diyalektiği üzerine bize parçalarından başka bir şey kalmayan ve tamamlamak için hiçbir zaman fırsat bulamayacağı büyük bir yapıtın temelini oluşturacak bilimsel irdelemelere vermeye çalışacaktır. Ancak Eisenach Partisi'nin daha yeni kurulmuş olması, imparatorluğun kurulmasından sonra parti siyasetini başarıya ulaştırmak için yönetme durumunda bulunduğu savaşımlar, partinin kendisini Lasalcılardan iyice ayırma zorunluluğu, Engels'i Volksstadt'la etkin bir biçimde işbirliği etmeye, konut sorunu üzerindeki broşürünü yazmaya ve kendisinden öğüt isteyen militanlarla çok sıkı bir mektuplaşmada bulunmaya zorladı. Marx ve Engels parti içi entrikaların tamamen dışında kalarak partinin evrimini dikkatle izliyorlardı. Birleşme Kongresi'nden önce yönelttikleri eleştirilerle bunu göstermişlerdi. Bununla birlikte partinin ancak savaşmaya alışarak ve kendi iç güçlüklerini kendi başına çözerek güçleneceğini düşünüyorlardı. Engels bu nedenle Abraham Ens'in makalesine başka türlü bir tepkide bulunmadı ve 1876 Şubat'ında Reichstag'da Prusya Rakısı makalesinde gene Düring'e hor görücü bir anıştırmada bulunmakla yetindi. Bununla birlikte Almanya'da durum kötüleşiyordu. 1876 başında Liebknecht Engels'e Düring çevresinin zararlı etkisinin yansıdığı bir dizi işçi mektubu gönderiyordu. Mayıs ayında Most Volkstadt yazı kuruluna gerçek bir Düring övgüsü olan bir makale yolladı. Liebknecht bu makaleyi Engels'e şu notla iletti. İlişikte sana Düring salgınının genellikle aklı başında olan kişilere de bulaştığını gösterecek bir el yazması var. Onun hesabını görmen mutlaka zorunlu. Dipnot, Engels'e 16 Mayıs 1876 günlü mektup. Engels, Ramsgate'de dinlencede bulunuyordu ve Leibniz'in mektubunu Marx'a şu açıklamayla birlikte gönderdi. Eğer bu böyle devam ederse, Lasalcılar bundan daha az saçma göründükleri ve Lasal'ın yapıtları çok daha az zararlı ajitasyon araçları oldukları için en açık kafalar durumuna gelecekler. Şu Most'un bizim hakkımızda asıl ne söylemek istediğini ve hoşnut olması için nasıl davranmamız gerektiğini bilmeyi çok isterdim. Bir şey açık, bu adamların kafasında Düring sana karşı yaptığı rezilce saldırılarıyla bizim bakımımızdan dokunulmazlık kazandı. Çünkü eğer teorik eşekliklerini gülünçleştirirsek bu iş bu baylara karşı bir öç gütmedir. Düring ne denli kabalaşırsa biz o denli saygılı ve yumuşak huylu olmalıyız ve gerçekte Bay Most'un gönül yakınlığıyla ve gürültüsüz patırtısız gelecek baskıda ortadan kaldırması için Bay Düring'e hatalarını sanki yalnızca basit hatalar söz konusuymuş gibi gösterdikten sonra bir de bizim onun kıçını öpmemizi istememesi gerçek bir tanrı kayrasıdır. Bu herif yani Most demek istiyorum. Tüm kapitali fişlere geçirmek ve gene de ondan hiçbir şey anlamamak başarısını gösterdi. Bu mektup bunu kesin olarak gösterir ve herifi betimler. Eğer Wilhelm Liebknecht yerine başta yalnızca bütün olanaklı budalalıkları, bunlar ne denli gülünç olursa o denli değer kazanıyor, zevkle bastırmayacak ve Volkstadt'ın tüm yetkisiyle işçilere öğütlemeyecek kadarcık bir teorik ayırt etme yetisine sahip bir adam bulunsaydı, bütün bu eşeklikler olmazdı. Anfen, dipnot, en sonu, bu beni öfkeden kudurtlu ve sorun artık bu baya vizavi, dipnot karşı, tutumumuzu ciddi ciddi düşünme zamanının gelip gelmediğini bilme sorunu oldu. Dipnot, Marx'a 24 Mayıs 1876 günlü mektup. MEW 34 sayfa 12-13. Hemen ertesi günü Marx dostuna şu yanıtı veriyordu. Kanım şudur ki bu baylara karşı tutum ancak Düring'i gözünün yaşına bakmadan eleştirerek alınabilir. Onun böyle bir eleştiriden sakınmak için kendisine bu denli bağlı o budala ikbal avcısı yazarlar arasında manevra çevirdiği açık. Kendi paylarına bu budalalar da Leibniz'in o çok iyi bildikleri güçsüzlüğüne güveniyorlar. Bizden bu eleştiriyi birçok kez istemiş olduğunu ve yıllar boyu bizim bu eleştiriyi çok önemsiz bir iş olarak geri çevirmiş bulunduğumuzu bu yiğitlere bildirmek Leibniz'in göreviydi ve bunu ona söylemek gerek. İş onun bildiği ve mektuplarının da tanıtladığı gibi ancak bize o budalaca mektupları üst üste göndererek dikkatimizi parti içinde budalalıkların yayılma tehlikesi üzerine çektiği zaman zahmete değer göründü. Dipnot, Engels'de 25 Mayıs günü 1876 günlü mektup. MEW 34 sayfa 14. Engels karar vermek için çok düşünmedi. Hemen 28 Mayıs'ta can sıkıcı Düring'in ibiğine binmek üzere yeniden her şeyi yüzüstü bırakmak zorunda kaldığından yakınmak için Marx'a yazar. Ama daha o günden saldırı planını açıklar ve aynı mektupta şöyle devam eder. Ne olursa olsun şimdi ona göre üstün durumdayım. Planım hazır. Je mon plan. Başta bütün bu dalavereyi salt, nesnel ve görünürde ciddi bir biçimde ele alıyorum. Sonra bir yanda alıklık, bir yanda bayağılık kanıtları biriktiği ölçüde davranış ağırlaşacak ve en sonunda da dolu gibi yağacak. Böylece Most ve Hempaları artık iyilikseverlikten yoksunluğu bahane edemeyecekler ve Bay Düring de hakkında ne düşünüldüğünü işitecek. Bu baylar bu türlü kimselerden kurtulmak için torbamızda birden çok oyun bulunduğunu görecekler. Dipnot, Marx'a 28 Mayıs 1876 günlü mektup. MEW 34 sayfa 17-18. Engels dinlencesini Düring'in yapıtlarını dikkatle okumakla geçirecek ve bu da kendisinin dediği gibi deniz banyolarında hüküm süren genel alıklık havasıyla çok güzel uyuşacaktır. Ve Londra'ya döner dönmez Eylül'ün ilk günlerinde işe koyulur. Bununla birlikte Almanya'da Düring savaştan vazgeçmiyordu. Şimdi her nedenle sosyal demokrat çevrelerde belirli bir etkiye sahip bulunuyorduysa da bazıları Marx karşısındaki tutumunu gene de eleştiriyorlardı. Bu onu Marx için yüksek bir saygı duyduğunu söylemeye götürüyor ama doğal olarak en köktenci bilim açısından saldırılarına devam etmekten ve parti organının kendisini yeterince propaganda etmediği için yakınmaktan da alıkoymuyordu. W. Brack'ın Engels'e yazdığı bir mektup işlerin nereye vardığı konusunda bir fikir edinilmesini sağlar. Berlinlilerin hepsi Düring'in gönüllü avukatı ve Most da öyle. Most, Marx'a karşı saldırıları konusunda Düring'e eleştirilerde bulunduğunu, onun bu eleştirilere Marx için çok yüksek bir saygı beslediği yanıtını verdiğini ama gerekli gördüğü yerde kimseyi kayırmadan saldırıya geçtiğini, ona da saldırılabileceğini ama gene de görüşünü tutarlı bir komünist görüş olarak kabul etmek zorunda bulunulduğunu ileri sürüyor. Şurada burada iyi arkadaş çevrelerinde de Düring yararına onama sözleri duyuyorum. Bana Düring'in düşüncelerini büyük ölçüde ve onu arkadaşlarımızdan biri durumuna getirecek yönde değiştirdiği genellikle kabul edilmiş gibi geliyor. Ama bu yanılgıları ve münasebetsizlikleri için parmaklarına vurulmaması anlamına gelmez. Most'a parti tarafından hesaba hemen hiç katılmadığından acı duyduğunu ve hesaba katılmayı hak ettiği yerde kendisine saldırılmasını pek de anlayamadığını kendisi söylemiş. Herhalde Volkstadt'ın bir tutum takınması bana zorunlu görünüyor. Bununla birlikte Düring'in saygınlığı gitgide büyüyor. Eğer sonunda ona saldırılacaksa ben bu konuda bir yargıda bulunmaya yetenekli değilim. Bu işi çabuk yapmak gerek yoksa iş işten geçmiş olacak. Dipnot, Engels'e mektup 2 Ağustos 1876, Briefwechsel mit Brack, Berlin 1963, sayfa 90-91. Engels saldırıya geçmeye adam akıllı hazırdı. Ramsgate'deki iyileşmesi boyunca yapıtını uzun uzun düşünmüştü. Ama kişisel irdelemeleri de onu bu işe hazırlamış bulunuyordu ve daha 28 Mayıs'ta Marx'a şöyle yazmıştı. Düring için eski tarih repertuarım ve bilimsel irdelemelerim bana büyük yardımlarda bulunuyor ve işimi birçok yönden kolaylaştırıyorlar. Özellikle doğa bilimleri konusunda alanın bana çok daha az yabancı bir duruma geldiğini ve bu alanda sakına sakına da olsa belli bir özgürlük ve belli bir güvenle ilerleyebileceğimi sanıyorum. Dipnot, Marx'a 28 Mayıs 1876 günlü mektup. MEW 34 sayfa 18-19. Gerçekte anti-Düring'in yazılması, Engels'e 2 yıldan çok bir çalışmaya mal olacaktır. Birinci kısım özsel olarak 1876 Eylül'ünde başladı ve büyük bir olasılıkla 1877 Ocağı'nda bitti. Bu kısım, Bay Eugen Düring felsefeyi altüst ediyor başlığıyla 1 Ocak'tan 13 Mayıs 1877'ye değin, 1 Ocak 1876'dan başlayarak Forwards adını almış bulunan parti organında 19 seferde yayınlandı. Yayınlanan kısım, Şimdi giriş başlığı altında yer alan ilk iki bölümü de içeriyordu. İkinci kısım 1877 Haziran'ı ile Ağustos'u arasında yazıldı. Eleştirel tarih üzerine başlıklı 10. bölümün yazarı Marx'tır ve bu bölümün ilk kısmını Engels'e 5 Mayıs'ta göndermiş, ikinci kısmını ise Kesne'nin tablo ekonomikinin çözümlemesi ona 8 Ağustos'ta ulaştırmıştır. Bu kısım Bay Eugen Düring ekonomi politiği alt üst ediyor başlığı altında 27 Temmuz'la 30 Aralık 1877 arasında bilimsel ekte olsun, Forwards ekinde olsun 9 seferde yayınlandı. Üçüncü kısma Bay Eugen Düring sosyalizmi alt üst ediyor gelince bu kısmın yazılma tarihi 1877 Ağustos sonuyla 1878 Mart sonu Nisan başı olarak oldukça kesin bir biçimde saptanabilir. 30 Nisan'da Engels Braque'a şöyle yazıyordu. Son makalenin gözden geçirilmesi bir yana bırakılırsa, Bay Düring işini çok şükür bitirdim ve dünyaları verseler bu işe devam etmeyi istemem. Dipnot, Brief Wechsel mit Braque, sayfa 169. Bu kısım gazetenin ekinde 5 Mayıs'tan 7 Temmuz'a değin 5 seferde yayınlandı. Engels, Düring'in işini bitirmiştir ve bir daha bu işe geri dönmeyecektir. Anti-Düring'in yayınlanması. Bununla birlikte Engels'in makalelerinin parti organında yayınlanması olaysız olmadı. Düring yandaşlarının Engels'in kendilerinin büyük adamını hırpalama biçiminden hoşlanmadıkları açıktı. Makalelerin yayınlanmasını geciktirmeye ya da tersine hızlandırmaya çalışmak için Leibniz üzerindeki etkilerini kullanmış olmaları olasıdır. İlk makaleler hemen hemen kesintisiz bir biçimde yayınlandı ama bu dönem seçim kampanyası dönemi, yani propaganda işlerine gömülmüş parti militanlarının okumak için en az zamanları olduğu dönemdi. Sonra seçimlerden sonra uzun kesintiler, bu arada Leibniz'in uzun ve daha az yararlı başka makaleleri ara vermeden yayınlattığı uzun kesintiler baş gösterdi. Engels baştan beri bu olası oyunu bekliyordu ve felsefe kısmının geri kalanını gönderirken Leibniz de şöyle yazıyordu. Ve eğer onlar, Düring yandaşları, benim tonumdan yakınıyorlarsa, umarım ki bu vesileyle sen de onlara Düring'in Marx ve öncelleri karşısındaki tonunu anımsatmayı ve özellikle benim hem de ayrıntılara kadar giden bir tanıtlama yaptığımı, oysa Düring'in öncellerine kara çalmak ve sövmekle yetindiğini söylemeyi unutmazsın. Bunu onlar istedi ve sana söz veriyorum, daha çok güzel şeyler duyacaklar. Dipnot, Leibniz'de 9 Ocak 1877 günlü mektup, MEW 34 sayfa 239. Makalelerin yayınlanma süreliliğinde ve tefrika ediliş biçiminde Engels, Düring yandaşlarının bir oyununu görmekte gecikmeyecektir. 11 Nisan'da Leibniz'de makalelerini olur olmaz yerlerinden kesip biçmeden yayınlatmasını isteyen ve eğer Forwards başyazarı kendisini bu kez hoşnut bırakmazsa onu bütün bu öyküyü herkese açıklamakla tehdit eden gerçek bir ultimatum gönderiyordu. Aynı gün Marx Braque'a şöyle yazıyordu. Engels Leibniz'de bir uyarı mektubu yazdı. O bu davranış biçiminde kötü bir niyet, bir avuç Düring yandaşı tarafından bir göz korkutma girişimi görüyor. O boş ve çılgın kafa etrafında susku fesadı yapıldığından söz eden aynı avanakların şimdi eleştiriyi susturmak istemeleri çok doğal. Dipnot, Marx'tan Braque'a 11 Nisan 1877 günlü mektup, MEW 34 sayfa 263-264. Marx ve Engels'in bu izlenimleri doğrulanmakta gecikmeyeceklerdi. Düring'in sadık Sancho Pança'sı Abraham Enns, Engels'e karşı sövgü dolu bir broşürde daha şimdiden ateş püskürüyordu. Ama partinin 27-29 Mayıs günlerinde Gotha'da toplanan kongresinde Most'un mutlak olarak yarardan yoksun, hatta Forwards okurlarının büyük çoğunluğu için tamamen gücendirici oldukları bahanesiyle Engels'in Düring'e karşı makalelerin parti merkez organından çıkarılmasını isteyen bir önerge verdiği görüldü. Böylece putlarının yıkıldığını görmenin öfkesi içinde Düring yandaşları, Engels'e karşı onun kişiliği ötesinde, Marksizmin ta kendisini hedef alan dolaysız bir saldırıda bulunmaya kadar gidiyorlardı. O zaman Leibniz, Engels'in makalelerinin devamının gazetenin bilimsel ekinde yayınlanmasını önerdi. Ama hatta Eisenach bölüntüsünün eski üyeleri arasında bile sorunun tüm önemi anlaşılmamıştı. Bebel broşür halinde yayınlanmasını önererek bir uzlaştırma önergesi sundu ama tanıtlamasını polemiğin, onun partinin siyasal organında yerini bulmamış bir konu haline getiren salt bilimsel niteliği üzerine dayandırmıştı. Faltay'a gelince bu makalelerin yayınlanmasının partiye iyilikten çok kötülüğü dokunan bir yanlışlık olduğunu söyleyecek kadar ileriye gitti. Bu kongre sırasında Leibniz gene de Engels'in yapıtını ve böylece de Marksizmi savunmak için ender olduğu ölçüde övülecek bir yüreklilikle konuştu. Özellikle Kapital'den sonra Engels'in makalelerinin partinin bağrından fışkırmış bulunan en önemli bilimsel çalışma olduğunu söyledi. Ve böyle demekle bugün de doğrulanan bir yargıda bulunuyordu. Gerçekte Engels'in yapıtının Forward'da yayınlanır yayınlanmaz derin yankıları oldu. Daha Ocak ayının başından başlayarak Borkheim, Lesner ve benzeri gibi birçok militan, Engels'e Düring'in saçmalıklarına karşı bu ustaca yanıttan ötürü onu kutlamak için yazmışlardı. Brack de, sosyalistlerin kafasına Düring tarafından sokulan yanlışlıkların bu temelden çürütülmesini nasıl bir sevinçle okuduğunu ona bildirmişti. Kongre ne de olsa Marksistlerin açık bir üstünlüğünü göstermişti ve kurumlu Privat Dozent'ın etkisi gerileme durumundaydı. Bundan sonraki olaylar bu utkuya daha da yardım etti. Kendine fazla güvenmesinin Helmholtz'a karşı dolaysız saldırılar ileri sürmeye götürdüğü Düring, 1877 Temmuz ayında Berlin Üniversitesi'ndeki görevinden geri alındı.